Şimdi biliyorsunuz Rabbimizin gerçekten insanı içten yenileyen, tazeleyen sözüne baktığımızda, yani bizim gelişmemize katkı sağlayan sözüne baktığımızda gerçekten de çok böyle çarpıcı gerçeklerle yüz yüze geliyoruz. Yani Rabbin sözü hamdolsun ki dıştan rütuş yapmıyor. Yani bize makyaj yapmıyor. Rabbin sözü iç mimar. Yani Rab bizim yüreğimizle ilgilendiği için bizim yüreğimizin değişmesini, olması gereken noktaya gelmesini sağlıyor. Nasıl? Diri sözü aracılığıyla. Doğru mu? Ama değerli kardeşler, bu gerçeği bize açıklarken, yani Rab bizi tazelerken, yenilerken, bu gerçeği bize açıklarken, öbür taraftan da öyle dönemler oluyor ki Rabbin sözünü okurken derin derin düşünmek zorunda kalıyoruz. Ulan burada ne demek istiyor diye. Doğru mu? Yani Rabbin sözü sadece bizi geliştirmiyor, aynı zamanda da düşünce içerisine itiyor. Yani düşünmemizi, üzerinde kafa yormamıza neden oluyor. Ama bir başka gerçek daha var. Onu da söylemek gerekiyor. Rabbin sözünü kabul edip iman ettiğimizde kutsal ruh ve Tanrı sözü aracılığıyla yeniden doğduğumuzda Tanrı bize ekmek elden, su gölden rahat bir yaşam güvencesi veriyor mu? Kutsal kitapta bana gösterebilir misiniz? İman edince her şey toz pembe olacak. İman ettiğiniz zaman bütün sorunlar ortadan kalkacak. Evet, sorunlar kalkacak. Ne zaman biliyor musunuz? Rabbin yanına gittiğimiz zaman. Burada sorunlarımız olmaya devam edecek. Ve sorunlar bizi o gideceğimiz yere adım adım hazırlıyor sevgili kardeşler. Onun için burada otururken söylediğim gibi o ayet özellikle Yuhanna 16. bölümün 33. ayeti çok çok önemli. Dünyada sıkıntılarınız olacak ama cesur olun, ben dünyayı yendim sözü. Şimdi Petrus'a baktığımız zaman aşağı yukarı benzer düşünceyi destekliyor. Şu sözlerle. Petrus ilk mektubunda, birinci mektubunda, dördüncü bölümde, 12. ayette, dördüncü bölüm, 12. ayette, bakın ne diyor sevgili kardeşler. Petrus'un birinci mektubu, dördüncü bölüm ve 12. ayet. Ne diyor Aytaç?
Sevgili kardeşlerim, sınanmanız için size giydirilen ateşten gömleği size garip bir şey oluyormuş gibi yadırgamayın.
Bakın ne kadar net ve açık. Yani Rabbin çocuğu güllük gülistanlık bir hayat onu beklemiyor. Hatta öyle bir vurgu var ki bizler sıkıntılar, sorunlar olduğu zaman ya bu da nereden çıktı? Garipsiyoruz. Değil mi? Ben Rabbin çocuğuyum, kralın çocuğuyum. Ama Rab diyor ki sözü aracılığıyla, Petrus aracılığıyla garipseme. Bunlar olacak diyor. Sevgili kardeşler, bunlar olacak. Neden? Bakın, bütün sıkıntı ve sorunlar bizim hayatımızın koparılıp atılamaz bir parçası. Hoşumuza gitmese de. Doğru mu? Sıkıntılar hoşumuza gitmiyor ama hayatımızın koparılıp atılamaz bir parçası. Onun için bu düşünceyi Timoteos'ta, Timoteos'a yazılan ikinci mektupta net bir şekilde görebiliyoruz. Bakın değerli kardeşler. Üçüncü bölüm. İkinci Timoteos. Ayet 12. Timoteos, 2. Timoteos mektubu 3. bölüm ayet 12. Ne diyor orada? Hatice buldun mu? Tamam, oku bakalım.
Dayanırsak onunla birlikte egemenlik süreceğiz. Onu inkar edersek o da bizi inkar edecek.
Yok. 12. Ya, ya. 3-12. Ya tamam, o zaman ben okuyayım. Mesih İsa'ya ait olup Tanrı yoluna yaraşır bir yaşam sürmek isteyenlerin, bakın bu çok net ve açık. Rab'de bereketli, dop dolu bir hayat yaşayabilmek için hepsi, ayrım yok, zulüm görecek. Bakın ya, öğrencilerin hayatına bakın. Yuhanna'nın dışında hepsi öldürüldüler. Doğru mu? Polikarp, Rabbi izleyen İzmir'de. Polikarp, Polikarp'ı ne yaptılar? İzmir'de meydanda yaktılar değerli kardeşler, imanından dolayı. Polikarp'ı yaktılar, inancından dolayı. Mesih İsa'ya ait olup Tanrı yoluna yaraşır bir yaşam sürmek isteyenlerin hepsi zulüm görecek. Rabbin kendisi demiyor mu? Kapı dar, yol çetin diyor mu? Bize demiyor, yol geniş, kısa. Hayır. Var öyle bir yol ama ölüme götürüyor. Ama öyle bir yaşam var ki, öyle bir yaşam ki bu yaşamakta olduğumuz hayat, Mesih'teki hayat, dar bir yol. Acıların, iniş çıkışların olduğu bir yol. Ama sonuç ne? Yaşam. Amin. Rab bizleri geleceğe adım adım hazırlıyor değerli kardeşler. Çünkü Rabbimiz her durumun Rabbi, her ortamın Rabbi olmuş olduğu için bizleri geleceğe hazırlamak zorunda. Nasıl hazırlıyor? Kendiliğimizden hazırlanmıyoruz. Sıkıntılarla, sorunlarla bizi hazırlıyor. Değerli kardeşler, bu kadar açık, bu kadar net. Sorunlar, sıkıntılar bizi geleceğe hazırlıyor. Bakın, bu söylediklerimi destekleyen bir bölüm var. Bugün o konuyu konuşmak istiyorum. Hatun'a da harika bir şekilde uyan bir bölüm. Eminim ki Rab boşuna seçmedi belki bu bölümü. Ben bu bölümü paylaşacağımı düşünmedim ama okurken, hani hep Enver diyor ki ya, çizelgeden okurken bazen işte Rab bana konuşuyor falan. Bazen aynı şeyleri okuyoruz ama Rab bazen farklı farklı şeyler bize konuşuyor. Doğru mu? Rabbin sözünün ne kadar zengin olduğunu gösteriyor bize. Markos 4'e götüreceğim bugün sizleri. Markos 4. bölüm. Markos 4. bölüm. 35. ayetten 41. ayete kadar olan kesimi lütfen bize Aytaç yavaş yavaş okusun. Yani ben bunu bazen yapıyorum. Size de değişiklik olsun diye ayağa kalkabilirsiniz isterseniz eğer, çünkü devamlı oturacaksınız. Markos 4 35. ayetten başlıyor 41'e kadar olan kesim değerli kardeşler. Bunu ayağa kalkalım Rabbin sözüne saygıdan dolayı. Bazen yapıyoruz bunu. Bugün yapalım. İçimden öyle geldi. 35-41. Buyur sevgili kardeşim.
O gün akşam olunca öğrencilerine karşı yakaya geçelim dedi. Öğrencilerin kalabalığı geride bırakarak İsa'yı içinde bulunduğu tekneye götürdüler. Yanında başka tekneler de vardı. Bu sırada büyük bir fırtına koptu.
Evet.
Dalgalar tekneye öyle bindirdi ki tekne neredeyse suyla dolmuştu.
Evet.
İsa teknenin kıç tarafından bir yastığa yaslanmış uyuyordu. Öğrenciler onu uyandırıp, öğretmenimiz öleceğiz, hiç aldırmıyor musun dediler. İsa kalkıp rüzgarı azarladı, göle sus sakin ol dedi. Rüzgar dindi, ortalık süt liman oldu. İsa öğrencilerine neden korkuyorsunuz, hala imanınız yok mu dedi. Onlar ise büyük korku içinde birbirlerine, bu adam kim ki? Rüzgara da göl de onun sözünü dinliyor dediler.
Teşekkürler. Buyurun oturun sevgili kardeşler.
Bakın şimdi Rabbimizi görüyoruz İsa Mesih. Ne yapıyor? Öğrencileriyle birlikte Filistin'in doğusunda Ürdün Vadisi'nin kuzeyine yerleşmiş ve aşağı yukarı baktım birazcık inceledim. 21 kilometre uzunluğu olan, 12 kilometre de genişliği olan Celile ya da Gelile, Galilea gölünün ya da denizinde karşıdan karşıya geçerlerken korkunç bir fırtınaya yakalandıklarını okuyoruz. Okuduk şimdi az önce. Şimdi Akdeniz deniz seviyesini düşünün. Akdeniz'deki o deniz seviyesinden aşağı yukarı 20 metre aşağısında bulunuyor bu göl. Yani yok 20 metre aşağısında aşağı yukarı. Akdeniz denizinin 20 metre aşağısında ve çevresi bu gölün çevresi böyle sarp dik kayalıklarla çevrili. Şimdi bu göl dikkat edin sarp kayalıklarla çevrili olmuş olmasından dolayı zaman zaman alçak basınç etkisi altında kalıyor bu göl. Bu alçak basınç etkisinden kalmış olduğu için tepelerden gelen sıcak bir hava akımı uzmanlara göre böyle bir fırtınanın olabileceğini söylüyorlar. Neden bunu söylüyorum bu kadar detaylı bir şekilde? Yani biz burada okuyoruz ya bu olayı, bir hikaye değil. Yani bu olay bizzat yaşanmış bir olay olduğunu söylemek istiyorum. Şimdiki önceki bölümlere baktığımız zaman ya da bu olay yaşanmadan önceki duruma baktığımız zaman ne görüyoruz? Rabbimizin kalabalıklarla, insan kalabalıklarıyla birlikte beraber olduğunu görüyoruz. Ve kalabalık hiçbir zaman Rabbimizi yalnız bırakmıyordu. Şimdi doğal olaraktan sürekli insanlarla iç içe olmuş olmasından dolayı Rabbimiz tabii ki yoğun bir tempo içerisinde olmuş olduğundan dolayı bedenen mutlaka yorgun düşmüştü değerli kardeşler. Onun için bu yorgunluktan dolayı yani biraz daha kafasını dinlemek amacıyla belki o yüzden karşı tarafa geçip öğrencilerle birlikte böyle sakin bir zaman geçirmeyi düşünmüş olabilir sevgili kardeşler. Öyle düşünüyorum. Ama başka bir olasılığı da tabii ki düşünmek yanlış olmaz diye düşünüyorum. Şimdi aynı gün İsa ne yaptı? Bakın 4. bölümün önceki durumlarına bakarsanız orada benzetmeler kullanıyor. Kandil benzetmesi, tohum benzetmesi, hardal tohumu benzetmesi bir takım benzetmelerle öğrencilere ne yapıyor? Tanrı'nın egemenliği hakkında konuşuyor. Tanrı'nın egemenliği hakkında onlara ders veriyor. Belki şöyle düşünüyorum. Yani acaba öğrenciler duydukları bu dersi hangi oranda öğrendiler? Bunu görmek için de belki bu tür fırtına içerisine girmelerine izin vermiş olabilir diye düşünüyorum. Yani bir olasılık olaraktan. Çünkü hatırlarsanız öğrenciler İsa kayıkta değil, Matta 14. bölümde yine bir fırtına olayı var hatırlarsanız. Değil mi? Matta 14'te. Orada da İsa kayıkta değil ama öğrenciler kayıkta bir fırtınaya yakalanıyorlar. Ama İsa ne yapıyor? Kayığın mümkün olduğu kadar uzaklaşmasını bekliyor. Neden? Çünkü tüm insana olanaklar ortadan kalksın diye. Yani önceden bir olay yaşadılar. 5000 kişinin doyurulma olayı. İyi bir ders öğrendiler. Bizim Rabbimiz harika bir Rab dediler. 5000 kişiyi birkaç parça ekmek ve balıkla doyurdu. Ve ne yapıyor? Sonrasında sıkıntı içerisine girmesine izin veriyor. Enteresan. Onun için diyorum büyük bir olasılıkla belki öğrenciler dersi hangi oranda öğrendiklerini görmek için de belki bu fırtınanın içerisine girmelerine izin vermiş olur. Şimdi biz çoğu zaman şunu savunmaya çalışıyoruz. Bir imanlı Tanrı'ya itaatsizliği sonrası büyük sorunlarla, sıkıntılarla yüz yüze geliyorlar. Doğru mu? Evet doğru. Hemen bir örnek veriyoruz değil mi? Bir örnek var. İtaatsizliğinden dolayı sıkıntıya düşen, büyük bir fırtınaya yakalanan biri var. Kim? Yunus. Yunus itaatsizlik etmedi mi? Etti. Tanrı ona git dedi Nineve'ye. O Tarşiş'e kaçtı. Doğru mu? Ama Tanrı ne yaptı? Fırtına gönderdi mi, göndermedi mi? Neden gönderdi? Şimdi ambarda uyuyor. Mışıl mışıl uyuyor. Rahat. Emin kendisinden. Ama Rab diyor ki hayır. Yanlış yoldasın. Yanlış yoldasın. Fırtınayı gönderiyor. Vuruyor ve Yunus'u düzeltip kendine gelmesini sağlıyor. Yani gönderdiği fırtına aracılığıyla Yunus'un kendine gelmesini, hatasının düzeltilmesini sağlamış oluyor. Ama burada tam ters bir durum var. Doğru mu değil mi? Değerli kardeşler. Öğrenciler durum ve sorunlardan, görevlerinden kaçan kişiler miydi? Hayır. Hayır değerli kardeşler. Zaten itaat etmemiş olsalardı böyle bir fırtınaya yakalanmaları kesinlikle mümkün değildi değerli kardeşler. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Yunus'un durumunda itaatsizlik var. Ama öğrencilerin durumuna baktığımız zaman tam tersi itaat var. Şimdi onları gönderen kim? Bakın 35. ayete. Kim gönderiyor onları? Onların o fırtınaya girmesini sağlayan kim değerli kardeşler? İsa değil mi? Diyor ki karşı yakaya geçelim diyor Rab değil mi? Şimdi bunlar şöyle deseydi. Ya Rab boş ver ya karşı tarafa geçmek de nerede kaldı? Nereden çıktı? Deyip de itaat etmemiş olsalardı bu fırtınaya yakalanacaklar mıydı? Hayır. Ama itaat ettiler. Ve itaatın sonucu itaat etmiş oldukları için böyle bir durum içerisine düşmüşlerdi. Sanki çelişki varmış gibi görünüyor değil mi? Yani itaatsizlik tamam da itaat edince de mi biz sıkıntı ve sorunlarla karşı karşıya geliyoruz? Evet. Bunu net bir şekilde burada görmemiz, anlamamız gerekiyor. Şimdi bizim bir yolculuğumuz var. Bu yeryüzünde bir yolculuk var. Ne yolculuğu bu? Adım adım adım adım cennete giden bir yolculuk. Doğru mu? Sonunda cennette olacağız hamdolsun. Şimdi bu cennete doğru giden yolculuğumuzda her şeyin düzenli, her şeyin sakin, hastalıksız, rahat olacağını kesinlikle beklemeyelim sevgili kardeşler. 40 yıldır bunu birebir yaşayan bir imanlı olaraktan bunu size söylüyorum. Ve kutsal kitabın hiçbir yerinde hastalıklar olmayacak, sıkıntılar olmayacak, sorunlar olmayacak diye bir güvence var mı? Yok. Yok sevgili kardeşler. Rab bizleri seviyor hamdolsun. Ve sıkıntılar, sorunlar aracılığıyla öğrenmemiz gereken dersleri adım adım bizlere öğretiyor. Zayıf yönlerimizi, bakın bu dersler aracılığıyla zayıf yönlerimizi, eksikliğimizi, yanlışlığımızı nasıl öğreniyoruz? Bu dersler aracılığıyla öğreniyoruz. Demek ki bu dersler bir şekilde bizim olmamız gereken noktaya gelmemizi sağlıyor. Ama nasıl sağlıyor? Otomatikman değil, doğrudan değil. Yani ben eğer içinde geçmekte olduğum sıkıntı durumunda, eğer o problem aracılığıyla bir ders çıkartırsam kendime, yani bir pay çıkartırsam, ben o sıkıntı aracılığıyla bir şey öğrendiysem, öğrendiğim o ders neyse o ders benim olmam gereken noktaya beni getiriyor. Eğer ben o sıkıntılardan geçerken bir pay çıkartmazsam o sıkıntılardan kendime, o zaman kusura bakma, olduğun yerde sayarsın. Sadece yaşamış olursun, o kadar. Demek ki yaşanan her bir olay, her bir sorun bizim yararımız için. Rab bizi adım adım geleceğe hazırlıyor. Şimdi imam babası dediğimiz zaman aklımıza birçok kişi var ama İbrahim geliyor. Doğru mu? İbrahim. Şimdi İbrahim'in hayatına baktığımız zaman lütfen İbraniler 6. bölümü açabilir misiniz? İbraniler 6. bölümü açın. Orada Tanrı'nın İbrahim'e bir vaat verdiğini görüyoruz. Tanrı vaat ediyor. İbrahim'e bir vaatte bulunuyor. Nedir o vaat? Diyor ki seni kutsadıkça kutsayacağım. Doğru mu? Soyunu çoğalttıkça çoğaltacağım. Sonra ne oluyor? Bakın lütfen bir sonraki ayet, 15. ayete bakın. Ne diyor orada sevgili Aytaç?
Böylece İbrahim sabırla dayanarak vaade erişti.
Bakın, bakın. Şimdi Tanrı ona bir vaatte bulunuyor. İleride olacak olan güzel bir vaatte bulunuyor. Ama o vaade nasıl erişiyor İbrahim? Şimdi bakın, orada dayanma sözü kullanıyor. Dikkatimi çekti, Yunancasına baktım. Grekçesine baktım. Grekçesinde diyor ki, makrothemeo, makrothemeo diye bir söz kullanılıyor. Şimdi oraya baktığım zaman, uzun çekilen acı demek. Bakın çok enteresan. Uzun süre çekilen acı. Şimdi o zaman ayeti böyle anlamam lazım benim. İbrahim uzun acılardan sonra, yani o acılardan geçtikten sonra vaade erişti. Doğru mu değil mi? Tabii ki İbrahim sıkıntılardan, sorunlardan geçti. O vaadin sahibi oldu. Ona erişti değerli kardeşler. Demek ki acılara dayanması gerekiyordu. Yani o kesinlikle imanla bunu başardı. Kendi gücüyle değil sevgili kardeşler. Onun için ben diyorum ki değerli kardeşler, Mesih'te olmak nedir? İşte budur. Mesih'te olmak nedir? Bana göre Mesih'te olmak budur. Dayanmak ile iman birbirini tamamlayan sözler. Bakın, yani bir madalyon düşünün, madalyon. Bir yüzü dayanmak, bir yüzü iman. Yani iman nasıl gelişiyor? Sıkıntılara dayanarak. Sıkıntılardan geçerek iman gelişiyor. Onun için dayanmayla imanı birbirinden ayırmamız mümkün değil. Demek ki imanla ayakta kalman gerçekleşiyor. İman sayesinde gelebilecek bütün sorunlara göğüs gerebiliyorsun. Yani direnebiliyorsun değerli kardeşler. İmanla bunu becerebiliyoruz. Demek ki önemli olan nedir burada? Şudur önemli olan. Bunu söylüyorum. Yaşam fırtınaları değil, yaşadığımız sorunlar değil asıl önemli olan. Asıl önemli olan durumlar içerisinden geçerken olmamız gereken noktada mıyız, değil miyiz iman açısından? Anlatabiliyor muyum? Yani biz sıkıntı ve sorunlar içerisinden geçerken gerçekten de imanımız olması gereken noktadaysa gelebilecek sorunları geriye püskürtmek zor değil. İmkansız değil. Ama eğer biz imanda gelişmezsek, yani geçirdiğimiz sıkıntılar aracılığıyla edindiğimiz dersleri alıp hayatımıza sokmazsak, uygulamaya sokmazsak imanda gelişme olur mu? Olmaz. Demek ki imanda gelişebilmemiz için öğrendiklerimizi hayatımıza sokmamız gerekiyor. Ve ancak bu şekilde sorunlara göğüs gelebilmek mümkün hale geliyor sevgili kardeşler. Onun için öğrenciler burada bu fırtınanın içerisine girmeleri gerekiyor muydu? Hatun? Gerekiyordu. Tabii ki gerekiyordu. Yani o günün bir parçasıydı. Fırtına o günün bir parçasıydı. Öğrenciler için geçerli olan bir sınavdı değerli kardeşler. Bu yüzden İsa Mesih karşı yakaya geçeceğinden emin bir şekilde ne yapıyor? Ne yapıyor İsa? Bak ama kendinden emin oldukça ne kadar rahat. Bakın dalgalar kuvvetli esiyor. Kayığa vuruyor. Kayık su alıyor. Öğrenciler bağırıyor. Ama rahatsız olmuyor adam. Büyük bir fırtına var. Beşik gibi sallıyor tekneyi. Belki İsa'ya ninni gibi geldi. Hani ninni var ya bebeklere söylediğimiz ninni gibi geldi belki. Hiç onun istifini, uyumasını bozmuyor. Olan bütün bu olaylar onun uyumasını bozmuyor değerli kardeşler. Neden diye soru sorduğumuz zaman karşı tarafa geçeceğinden emindi. Neden emindi? Babaya olan bağlılığından dolayı. Amin. Babasına olan bağlılık o güvenceyi verdi Rabbe. Biliyordu. Çok iyi biliyordu. Ben karşı tarafa geçeceğim. Babam bunu sağlayacaktır. Doğru mu? Şimdi şöyle diyelim. İsa'nın babaya olan bağlılığı. Bizim de Rabbe olan bağlılığımız çok önemli. Doğru mu? Aşabilmek için, mücadele edebilmek için ben Rabbe bağlı bir hayat yaşayabilmem gerekiyor. Ona yakın bir hayat sürdürmem. Hayatımı onun yürüdüğü çizgide kalarak adımlarımı atmam gerekiyor sevgili kardeşler. Şimdi bu gerçeği çok güzel yaşam içerisinden geçmiş, silkelenmiş hem kral hem peygamber olan Davut harika bir şekilde önümüze koyuyor sevgili kardeşler. Üçüncü mezmurda, bu üçüncü mezmuru ne zaman kalem aldı biliyor musunuz Davut? Size söyleyeyim. Bu üçüncü mezmuru Davut öz oğlundan kaçıyordu. Ölüm korkusu vardı. Yani Abşalom'dan kaçıyordu. Ölüm korkusu var. Öz evladı onu öldürecekti. Dışarıda askerler var, Abşalom var. Yani ölüm korkusuyla titriyor Davut. Ama bakın ne diyor? Çok süper bir şey. 89. mezmura bakabilir misiniz? Üçüncü mezmur. Çok özür dilerim. Sonradan bakacağız 89'a. Üçüncü mezmur 5 ve 6. ayetler. Ne diyor?
Yatar uyurum, uyanır kalkarım. Rab destektir bana. Korkum yok çevremi saran binlerce düşmandan.
Ya ne diyelim ya? İyi sen benden önce söyledin. Teşekkür ederim. Ya ne diyebilirim? Bana lütfen söyleyebilir misiniz? Bakın yatar uyurum. Uyanır kalkarım, Rab destektir bana, korkum yok, çevremi saran binlerce düşmandan. Bak şimdi, Davut'un sahip olduğu esenlik, yüreğinde var olan esenlik, bizde de var o esenlik. Ne sağlıyor? Davut'a ne veriyor? Rahat rahat uyumasını sağlıyor. Doğru mu? Bakın, esenlik Davut'un uyumasını sağlıyor. Uyuduğun zaman, iyi uyuduğun zaman ne oluyor Ayşe? Dinleniyorsun değil mi? Uyumazsan dinlenme yok. Bakın, demek ki Rabbin esenliği Davut'un iyi uyumasını sağlıyor. İyi uyuyan Davut, dinlenmiş olan Davut. Ne oluyor? Sabah kalktığı zaman cesareti yenilenmiş, gücü yenilenmiş ve o zaman şu sözleri söylüyor. Korkum yok. Neden? Rab esenliğiyle beni doldurdu zaten. Esenlik içerisindeyim. Korkum yok. Çevremi saran binlerce düşmandan. Amin. Amin. Amin. Amin. Bakın Davut ne kadar emin değerli kardeşler. Emin olduğu için yine bir başka mezmurunda bakın değerli kardeşler. Sonraki mezmur.
İçinde yatar uyurum çünkü yalnız sen ya Rab güvenlik içinde tutarsın beni.
Bakın görebiliyor musunuz? Esenlik içinde yatar uyurum. Neden? Çünkü biliyorum ki güvenlik içerisindeyim. Eğer hatuncum Hatice'ciğim, Çağla'cığım, sizlere hepinize diyorum. Eğer güvenlik içerisinde olduğunu biliyorsan, korkmanın bir gereği var mı? Biliyorsun ki, bakın biliyorsun ki benim hayatım Rabbimin ellerinde. Yalan mı söylüyorum? Rabbin elinde mi değil mi? Eğer benim hayatım Rabbin elindeyse, güvenlikte olduğumdan eminsem, hem uyurum, yani yanlış anlamayın, hem de yaşamanın tadını çıkartırım. Sevdiklerimin, sahip olduğum değerlerin tadını çıkartırım. Değerli kardeşler. Sevdiğimiz bir yemeği yerken lezzet alıyoruz değil mi? Sevdiğimiz bir yemeği yerken lezzet alıyoruz. Aynı şekilde. Eğer güvenliğimi sağlayan diri bir tanrıysa, haleluya. Bana düşen sadece ona yaslanmak. Ona yaslanmaya, tamamen kendimi onun ellerine bırakmaya devam etmek. Şimdi öğrencilerde aynı esenlik olması gerekmiyor muydu Hatice? Aynı esenlik olması gerekiyordu. Çünkü bakın okuduk olayın hemen başında. İsa ne dedi onlara? Bakın düşünün, okuyup geçiyoruz değil mi? Ama düşünün bakın. Hadi diyor. Öyle diyor değil mi? Hadi karşıya geçelim. Şimdi kim diyor bunu? Öğrencilerden biri değil. İsa diyor ki hadi karşıya geçelim. Şimdi hadi karşıya geçelim diyorsa İsa emin. Aslında onlara karşıya geçmenin garantisini veriyor. İşin başında veriyor aslında. Onlar ama görmüyorlar. Neden göremiyorlar? Niye hatırlayamıyorlar? Korkudan dolayı. Korku iki ayaklarını bir pabuca. Türkçede güzel bir söz var değil mi? Diyoruz ki iki ayak bir pabuca giriyor. İki ayak bir pabuca giriyor. İki ayak korkudan dolayı bir pabuca girmiş olduğu için onlar bunu göremiyorlar. Değerli kardeşler, anlayamıyorlar. Korku, telaş anlayışlarını tamamen kör etmişti. Bazen bizlerde de aynısı oluyor. Olmuyor mu Allah aşkına? Bizlerde aynısı olmuyor mu ya? Bakın hayatınıza. Ne güzel hatun rahat bir şekilde paylaşıyor bizimle. Teşvik oluyoruz. Sizler bakın hayatınıza. Her şey ve tatlı güldük listandık mı? Ha Hatice? Bizler de değerli kardeşler aynı duruma düşüyoruz. Ve hikayem bir pabuca giriyor. Akıl almaz tutum ve davranışlarda bulunuyoruz. Akıl almaz. Sonra diyor ki bir ya Recep kardeş böyle yapar mı ya? İnanamıyorum. Recep mi? Yok ya. Hatun mu? Hatice mi? Yok ya ben inanmam. Rab de çok sağlam bir kardeş. Ama korku kafayı darmadağın ediyor. İki ayak bir pabuç içerisine giriyor değerli kardeşler. Şimdi ilginç olan gerçekten değerli kardeşler güvenin bakın burada iki şeyi öğrenmesi güvenin ne olduğunu öğrenmeleri gerekiyordu birincisi. İkincisi ne? Bakın bu çok önemli. Güvenin kime olduğu. Ona buna şuna buna değil. Güven evet ama kime güven? Amin. Şimdi ben burada bir keresinde söylemiştim size. Arkadaş Japonya'ya gidiyor. İş görüşmesi. Ve diyor ki o Japon'un bürosuna girdim. Masasında bir ikon vardı. İkon. Tahtadan yapılmış Buda'nın heykeli. Bir ikon vardı. Ya adam şaşırmış. Ya demiş sir, efendim yani bu nedir? Ne demiş biliyor musun? O benim tanrım. Kime inandığın çok önemli. Ben kime iman ettiğimi biliyorum. Pavlos bunu söylüyor. Ben kime iman ettiğimi biliyorum. Sen biliyor musun? Sizler biliyor musunuz kime iman ettiğinizi? Bizi bırakmayan, bizi taşıyan, bizi destekleyen, bizi her durumda gözeten diri bir Tanrı. Amin. Amin. Onun için aşağıda hatuna söylediğim sözü hepinize söylemek istiyorum. Eğer ben geçmişime baktığım zaman Rab beni bütün o sıkıntılardan, sorunlardan taşıdığına tanık olduysam, geçmişte bunu yaptıysa Rab, bundan sonra da yapacağının güvencesini bize vermiyor mu? Çünkü Rab değişti mi? Hayır, asla değişmem diyor. Rab diyor, asla değişmem Yunus'ta. Yunus kitabında öyle diyor. Pardon, Malaki kitabında, özür dilerim. Malaki'de. Ben Rabbim, asla değişmem diyor. Asla değişmem. Bir gerçeği de çizmek istiyorum. Çok önemli gördüğüm için. 38. ayette ne okuduk? 38. ayete bakın. Aşırı yorgunluktan dolayı İsa ne yapıyor? Uyuyor, uyuduğunu okuyoruz. Şimdi insan buna baktığı zaman çelişkiler içerisinde düşüyor mu, düşmüyor mu değerli kardeşler? Şimdi, yani ben orada sıkıntı içerisindeyim, sorunlar içerisinde bocalıyorum, iki ayak bir pabuç içerisine girmiş, ulan o orada uyuyor. Bu kadar vurdum duymazlık olur mu ya? Ya diyebilirler öğrenciler, ya uyumanın zamanı mı kardeşim, kalksana ya. Biz batıyoruz, öleceğiz. Sen orada rahat rahat uyuyorsun. Birazcık hayal edin ya. Ama biz bunu böyle düşünüyoruz. Ama bunu düşünürken biliyor musunuz? Bir şeyi aslında kaçırıyoruz sevgili kardeşler. Bir şeyi kaçırıyoruz. Neyi kaçırıyoruz? Değerli kardeşler bakın. Onun tıpkı bizler gibi bir bedene sahip olması aslında bizleri teselli etmesi lazım. Bunu kaçırıyoruz bunu. Onun insan olması, bak %100 insan, %100 Tanrı. Anlatabiliyor muyum? Yani onun insan olması aslında bizi teselli etmesi lazım değerli kardeşler. Acıktı mı? Acıktı. Susadı mı? Susadı. Uyudu, okuduk. Lazar'ın ölümünde ne yaptı? Ağladı diyor. Aynı bizler gibi. Bizler çevremizde haykırmıyor muyuz şu sözleri? Ya Ayşe, sen anlamazsın kardeşim. Sen benim çektiğim sıkıntıları bir çeksen. Hatun sen bunu hiç anlamazsın. Sen benim çektiğim sıkıntıları, içinde yürümekte olduğum o sıkıntılı süreci sen bir bilsen, dudağın uçuklar. Bakın, ben senin yaşadığını yaşamadığım için ya da ben Ayşe'nin yaşadığını yaşamadığım için sizleri %100 anlayabilmem mümkün değil. Anlarım ama %100 değil. Ama bu Rabbimiz için geçerli mi? Değil. Rabbimiz için şunu diyebilir miyiz? Ne anlar canım? Yani geldi, yedi içti, sefasını sürdü, çekti gitti babanın yanına. Öyle mi yaptı? Hayır. Senden daha da fazlasını çekti. Benden daha da fazlasını çekti. Yüzüne tükürüldü, hakarete uğradı, kırbaçlandı. Yani gerçekten çarmıhta onu tanıyamadılar bile. Acılar adamı diye isim veriyor. Acılar adamı. O zaman bu Rabbimiz için geçerli değil. O zaman diyebilir miyiz? Eğer benim Rabbim, sevgili kardeşler, bu acılara katlandıysa, benim çekmekte olduğum acıları çok iyi anlıyor. Hayır, anlamıyor diyemeyiz. Doğru mu? Anlıyor çünkü bizden daha da fazlasını çekti. Acılarımızı bilen, acılarımızı gören, acılarımızı anlayan diri Tanrı, sevgili kardeşler. Şimdi diyeceksiniz ya, Almanların meşhur sözü var, warum. Warum'u çok soruyorlar Almanlar. Bir şey anlatıyorsun, bir şey açıklıyorsun, warum. Ben burada örnek verdim, benim hanımla biz mücadele ettik çok. Ben anlatıyorum hanıma, warum. Allah Allah. Anlatıyorum, warum. Bir gün öğrendim, darum dedim. Söyle abi. Ya bana ne? Yani emin olun sevgili kardeşler. Çok açık ve net. Neden sorusunu sorduğunuz zaman işte nedeni bakın. İbraniler 4. bölüm. İbraniler 4. bölümü açın. Orada buna yanıt var. 15. ayet. İbraniler 4 ayet 15. İbraniler 4 ayet 15. İbraniler 4 ayet 15. Ne diyor kardeşim?
Çünkü baş hainimiz zayıflıklarımızda bize yakınlık duymayan biri değildir.
Amin. Yani, amin. Burayı bir daha oku. Burayı bir daha oku. Lütfen burayı bir daha oku. Çok önemli.
Çünkü baş hainimiz zayıflıklarımızda bize yakınlık duymayan biri değil.
Yani sen zayıflıkların var, hataların var, yanlışsan yanlış yapıyorsun. Artık defol git. Ben senden uzaklaşıyorum. Böyle diyen bir Rab değil. Bak değil. Ne diyor abi? Tersine.
Her alanda bizim gibi denenmiş ama günah işlememiştir.
Ha bakın denenmiş. Demek ki sıkıntılardan geçti, acılardan geçti, sorunlar yaşadı ama hamdolsun bizim gibi günah işlemedi. Şükürler olsun. Hamdolsun değerli kardeşler. Demek ki o zaman ben gözyaşlarıyla Rabbime ya Rab bana elini uzat dediğimde onun bana elini uzatıyor olması beni teselli etsin. Beni teselli etsin. Rab elini uzatıyor bana her durumda, her koşulda. Yürekten söylüyorum. Bakın son iki haftadır beni ayakta tutan nedir biliyor musunuz? Rabbin sözü. Buna yakınsam Rab'be yakınım. Bundan uzaksam Rab'den uzağım. Yalvarırım değerli kardeşler. Çok sık duyuyorsunuz benden bunu biliyorum. Ama diyorum ki geçen hafta da Koreli kardeş onu bahsetti değil mi? Rabbin sözünün öneminden konuştu. Rabbin sözünün öneminden konuştu. Her yönüyle Recep'i anlayan, sizleri anlayan bir Rab var. Şükürler olsun. Bizi anlayan bir Rab var. Bu bizleri teselli etsin. Öyle demiyor. Şunu 5 defa yapacaksın. Bunu 10 defa yapacaksın. Onu şöyle yapacaksın. Onu böyle yapacaksın diyen bir tanrı var mı? Yaptırımlarla bize yaklaşan bir tanrı mı? Hayır. Ama yasa bunu diyor. Böyle yap, şöyle yap, böyle yap, şöyle yap, böyle yap, şöyle yap değil mi? Hatırlayın. Yuhanna 8. bölümde zinada yakalanan bir kadın var. Hatırlıyor musunuz? Zinada yakalanmış bu kadın. Zinada kadını yakaladılar. Yasaya göre diyor ki taşlayacaksın. Yani ölüm. İsa ona ne dedi? Açabilir misin 8. bölümü? Bak 8. bölümü açın lütfen. İsa'nın sözlerine bakın. Bizim Rabbimiz onu bunu şunu şu kadar yapın diyen bir Rab değil. Değerli kardeşler bunu söylemek istiyorum. Çünkü eğer yapıyor olsaydık İsa'nın gelmesine gerek yok ki. Niye geldi ki İsa? Yapamadığımız için geldi zaten. Ama ne diyen bir Rab var? Matta 11:28'de. Ey bütün yorgun olanlar. Sadece kafadan söylüyorum. Ey bütün yorgun olanlar. Yükü ağır olanlar. Bana gelin diyor. Bana gelin diyor. Yasa diyor ki bunu böyle yapacaksın, bunu böyle yapacaksın. Yapabilseydik zaten gelmesine gerek yoktu. Ama İsa diyor ki bana gelin. Demek ki bakın şöyle diyelim. 11. ayet okuyabilir misiniz? Elf. Acht elf. Yuhanna 8:11.
Hiçbiri efendim dedi. İsa ben de seni yargılamıyorum dedi. Git artık bundan sonra günah işleme.
Bakın o zaman diyebilir miyiz? Şöyle. Yasa ne diyor? Yasa ne diyor? Günahlı can ölmelidir diyor. Dikkat edin. Yasa diyor ki günahlı can ölmelidir. Ama inayet ne diyor? Kayra Türkçe'de. Öz Türkçe'de kayra diyoruz. Kayırmaktan geliyor. Kayra ne diyor? Bağışlandın. Git artık bir daha günah işleme. Farkı görebiliyor musunuz? Aradaki farkı görebiliyor musunuz Enver? Tek bir söz kullanıyor Rab. Sus, sakin ol. Rüzgar, su, dalga hepsi onun sözüne boyun eğiyordu. Bakın burada İsa şeytanı mı azarlıyor? Karanlık güçleri mi azarlıyor? Hayır. Ayrı ayrı rüzgarı azarladı diyor ve dur sakin ol diyor dalgalara. Ayrı ayrı. Bu fırtına onlar için neydi? Bir sınavdı. Öğrenciler için fırtına bir sınavdı değerli kardeşler. Bakın bu öğrenciler birçok mucizelere tanık oldular gözleriyle. Tanık oldular. Yani suyu şaraba çevirdi Rab düğünde. Gördüler bunu örneğin. Ama belki düşündüler ki ne olacak ben orada belki şov yaptı. Magic diyorlar yani böyle okus pokus. Tak tak tak tak. Ama burada fırtına var. Doğa, doğadaki olaylar var. Bu farklı bir şey. Anlatabiliyor muyum? Belki bilmiyorum. Belki öyle düşündüler. Ama sevgili kardeşler bakın bütün mucizelere tanık olmuş olmalarına rağmen bu öğrencilerin eski antlaşma bilgisi var mıydı? Sorarım var mıydı? Nereden biliyoruz? Kutsal kitapta var. Çok net. 13 yaşından itibaren aşağı yukarı her Yahudi yasadan sorumluydu. Yani İsa'yı da nerede görüyoruz tapınakta? 12 yaşında. Anlatabiliyor muyum? Çok ilginç. Ve bu gerçeğe rağmen bakın her şeyi biliyor olmalarına rağmen eski antlaşmadaki Tanrı adamlarının söylediği sözleri okumuş olmalarına rağmen korku her şeyi dağıttı. Bakın lütfen örnek vermek istiyorum. 89. mezmur. Neunundachtzig. Mezmur 89. Ve 8 ve 9. ayetler. Almanca'da yine dediğim gibi farklı olabilir ama 8 ve 9. ayetler şöyle diyor. Ya Rab diyor. 8 ve 9. ayetler. 89. Her şeye egemen Tanrı. Bakın her şeye egemen. Bu çok önemli bir söz. Altını çizin. Senin gibi güçlü Rab var mı diyor. Sen kudurmuş denizler üzerinde egemenlik sürer. Bakın kudurmuş denizler üzerinde egemenlik sürer. Dalgalar kabardıkça onları dindirirsin diyor. Onları dindirirsin. Ya bunu biliyorlar mıydı? Biliyorlardı. Ama ne oldu? Korku onların düşüncelerini darmadağın etti. O zaman diyebilirim ki çok net ve açık. Çok net ve açık. Bilmek yetmiyor. İsa çok iyi bir insan. Çok büyük mucizeler yaptı. Şunu yaptı, bunu yaptı. Olabilir. Ama bilmek yetmiyor. Onu tanımak gerekiyor. Onu hayatımıza sokmak gerekiyor. Öğrendiklerimizi hayatımıza sokmamız gerekiyor sevgili kardeşler. Sonlara doğru geliyorum. Hızlı bir şekilde birazcık hızlandım. Çünkü normalde bitirmem lazım konuşmamı. Tam olarak bakın İsa'nın yanındaydı bunlar. Fiziken. Ama tam olarak İsa'yı tanımıyorlardı. Bunu da göreceğiz. Nereden anlıyoruz bunu? Değerli kardeşler. Bugün imanlarda da aynı durumu görmek mümkün. Ben hani 40 yıldır yaşıyorum. Değişik kiliselere gidiyorum. Kardeşlerle sohbetlerim oluyor. Benim de ilişki içerisinde olduğum çok değerli kardeşler var. Adam kiliseye katılıyor düzenli bir şekilde. Kutsal sözü okuyor düzenli bir şekilde. Sorulan sorulara harika doğru yanıtlar veriyor. Harika bir şekilde değerli kardeşler. Ama yürekleri Rab'den uzak. Ben bir kardeş tanıyorum. Yıllar önce adam yeni antlaşmayı ezberledi. Luka'nın her ayetini ezberlemişti. Ezbere kapalı, kapatıyor. Luka'yı ezbere söylüyor adam. İnanılmaz bir şey ya. Luka kesiminde ezbere. Olamaz böyle bir şey ya. Ben yapamam bunu. Ama hayatına baktığın zaman keşke öyle olsa. Bakın bilmek iyi bir şey ama her şey değil. Bildiğini hayatına kesin ve kesin sokmak zorundasın ben de dahil. Hepimiz Rabbin çocukları olarak değerli kardeşler. Her şey üzerinde egemen olduğunu bilmek gerekiyor. Altını çizin. Rab her şey üzerinde egemen. Sadece hastalıklar üzerinde değil. Doğa üzerinde de. Doğa üzerinde de o egemen. Bakın bunu ne destekliyor? Kolosalılar 1, ayet 16 ve 17. Kolosalılar 1, ayet 16 ve 17. Yerde ve gökte. Görünen ve görünmeyen her şey. Dikkat edin. Onda yaratıldı. Kimde yaratıldı? İsa Mesih'te yaratıldı. Bakın bundan sonrası çok harika. Her şey onun aracılığıyla ve onun için yaratıldı. Yaratıcı kim? Yaratıcı İsa Mesih de yaratılışın içinde. Harika bir şey bu. Her şey üzerinde egemen. Değerli kardeşler, bu neyi gösteriyor? İsa'nın tanrılığını açıklamıyor mu? İsa'nın tanrı olduğunu açıkça beyan etmiyor mu değerli kardeşler? Tıpkı başta söylediği sözler gibi. Yaratılışın ilk başında ışık olsun dedi Tanrı ve ışık oldu. Işık olsun dedi, ışık oldu. Hava, ateş, toprak, su, bütün unsurlar, burası çok güzel. Yaratıcılarının sesini tanıyorlar. Ben desem beni tanımazlar. Yağmur yağarken kesil yağmur desem yağmur tanımaz beni ama İsa'yı tanıyor. Yaratan o. Yağmuru da, doğayı da, her şeyi yaratan o. Her şeyin hakimi. Konuştu, sus dedi, boyun eğdiler. Keşke diyorum ki hava kadar itaat edenler olsak. Yani hava, ateş gibi, su gibi, dalgalar gibi itaat edenler olsak değerli kardeşler. Keşke. Bunu net bir şekilde söylemek istiyorum. Ve iki şeye bakacağım ve noktalayacağım. Burada bambaşka bir kişi ile karşılaşıyorlar. Bakın İsa'yı belki birazcık gördüler, ettiler. Ama bu olay sonrasında baktığımız zaman ilginç olan İsa'nın farklı bir yönünü tanıyor öğrenciler. İsa'nın farklı bir yönünü. Bakın lütfen iki ayet okuyacağım. Biri 40 şeydeyiz, Markos 4'teyiz. 40. ayeti okuyoruz. 40. ayet. Oraya kurdele koyun her zaman. Ne diyor 40. ayet?
İsa'larına neden korkuyorsunuz? Hala imanınız yok mu? Dedi.
Ha, demek ki korku içerisinde neden korkuyorsunuz diye soruyor. Şimdi 41. ayete bakın.
Onlar ise büyük korku içinde birbirlerine bu adam kim ki rüzgarda, gölde onun sözünü dinliyor dediler.
Bakın orada da korku var mı? Orada da korku sözü var. Bakın benim dikkatimi çekti ilk kez. Ben yani bunu ilk kez fark ettim. Ben bazen bakıyorum Yunancasına. Grekçesine baktığım zaman iki tane ayrı söz var korku için. Bakın bir tanesinde dileia, dileia diye bir söz kullanılıyor değerli kardeşler. 40. ayette. 40. ayette dileia sözü kullanılıyor. Ama 41. ayetteki söz dileia değil. Emphobos. Yani fobi diyoruz ya, fobisi var, korku. Yani bakın bu emphobos sözü, öbürü korkmak demek. Hani böyle yapıyorsun, korkuyorsun ya. Korkmak demek ama emphobos sözü dehşete düşmek, titremek demek. Hani korku bir de wow, wow yapıyoruz ya. Emphobos bu demek. Demek ki onlar gördüler ki dalga itaat etti. Sular sustu. Onlar wow, yani İsa'nın Tanrı olduğunu gördüler. İsa'nın Tanrı olduğunu gördüler. Demek ki onun için korkudan, dehşet içerisinde düştüler. Ya bu Tanrı, Tanrı'nın ta kendisi. Müthiş bir şey. Müthiş bir şey sevgili kardeşler. Onun için Rab Luka 12. bölümde diyor ki 4 ve 5. ayetlerde bedeni öldüren ama ondan sonra bir şey yapmayandan korkmayın diyor. Kişiyi öldürdükten sonra cehennem ateşine atmaktan, atma yetkisine sahip Tanrı'dan korkun diyor. İşte bu farkı gördüler öğrenciler. Onun tanrılığını fark ettiler ve gördüler. Değerli kardeşler. Ve son bir sözle sizi baş başa bırakıyorum değerli kardeşler. Rabbin gözünde imkansız hiçbir şey yok. Bu kadar da olsa sorunun, bu kadar da olsa, bu kadar da olsa, bu kadar da olsa Rab diyor ki, ben onlardan çok daha büyüğüm. Açın 93. mezmur. 93. mezmur. ayet 4. Almancasını da bilmiyorum. Ha? Aynı 4. Ne diyor?
Rab engin suların gürleyişinden, denizlerin azgın dalgalarından daha güçlüdür. Amin.
Almancasında ne yazıyor? Ha, das möchte ich hören. Noch größer, noch größer. Daha büyük. Bakın diyorsun ki, Rab benim sorunum büyük. Acılar altında eziliyorum. Rab diyor ki, Recep korkma. Ben ondan çok daha büyüğüm. Amin.